Ayrım 17 sayfa 205. İnfazcı Lars Kepler. 43. bölüm. Klonlanmış bir bilgisayar. Göran Stone, Yuna Linna'ya gülümseyerek çantasından bir zarf çıkardı. Açıp ters çevirdi, çanak yaptığı avucuna bir anahtar düştü. Saga Bauer asansörün önünde durmuş yere bakıyordu. Palm Krona'dan Grevgatan 2 numaradaki dairesinin merdiven sahanlığındaydılar. ''Teknik ekip yarın sabah gelecek.'' dedi Göran. ''Saatini biliyor musun?'' dedi Yuna. ''Saat kaçta Saga?'' diye sordu Göran. ''Sanırım...'' ''Sanma.'' diye sözünü kesti Göran. ''Saatini bilmelisin.'' ''10'' dedi Saga alçak sesle. ''Herhalde onlara IT'den ve telefon santralinden başlamalarını istediğimi söylemişsindir.'' ''Evet, ben...'' Telefonu çalan Göran eliyle işaret ederek Saga'yı susturup birkaç basamak aşağı inerek telefonu açtı. Pencerenin nişine girip konuşmaya başladı. Başını Saga'ya çeviren Yuna sesini iyice alçaltarak ''Hazırlık soruşturmasının yöneticisi değil misin?'' diye sordu. Saga başını iki yana salladı. ''Ne oldu?'' ''Bilemiyorum.'' dedi Saga yorgun bir sesle. ''Hep aynı şeyler. Bu Göran'ın bildiği bir iş de değil. Terörle mücadelede hiç çalışmadı.'' ''Peki ne yapmayı düşünüyorsun?'' ''Yapacak hiçbir şey.'' Göran'ın konuşmasını bitirip yukarı çıktığını görünce sustu. Palm Krona'nın kapısının anahtarını almak için elini uzattı. ''Anahtar.'' dedi.
''Ne?''
''Bu soruşturmayı ben yönetiyorum.'' ''Buna ne dersin?'' diye Yuna'ya dönerek güldü Stone. ''Sende bir sorunum yok.'' dedi Yuna. ''Ama şeflerimizle daha yeni toplantı yaptık ve ben Saga Bauer'la çalışmayı kabul ettim.'' ''Çok istiyorsa o da gelsin.'' dedi Göran aceleyle. ''Hazırlık soruşturması şefi olarak.'' dedi Saga. ''Beni başınızdan atmak mı istiyorsunuz ya da başka bir derdiniz mi var?'' dedi Göran şaşkın bir yüzle. ''Çok istiyorsan sen de gelebilirsin.'' dedi Yuna sakin bir ifadeyle. Saga Göran'ın elinden anahtarı aldı. Werner'i arayacağım diyen Göran merdivenlerden aşağı inmeye başladı. Merdiven sahanlığından şefle yaptığı telefon konuşması duyuluyordu. Sesi gittikçe daha çok gerildi ve en sonunda ''Amcık karı!'' diye bağırdığı duyuldu. Yüzüne zoraki bir gülümseme yerleştiren Saga kendini toparlayıp anahtarı kilide soktu. İki defa çevirerek açtı ağır kapıyı. Cinayet şüphesinden vazgeçildikten sonra polisin olay yeri önlemleri kaldırılmıştı. Nils Ohlin'in otopsi raporu geldikten sonra ön hazırlık soruşturmasına hemen son verilmişti. Yuna Linna'nın intiharın seyrine dair tahmini noktası noktasına doğrulanmıştı otopside. Karl Pankrona tavan lambasının çengeline bağladığı çamaşır ipiyi de kendine asmıştı. Olay mahalli araştırmasına son verilmiş, Linköping'deki adli tıp kurumuna gönderilen örnekler analiz edilmemişti. Ama şimdi Bjorn Armskog'un Karl Palmkrona'ya cesedi bulunmadan bir gün önce bir e-posta gönderdiği açığa çıkmıştı. Aynı günün akşamı Bjorn Armskog'un teknesinde Viola Fernandez öldürülmüştü. Bjorn bu iki cinayet arasındaki tek bağıydı. Eğer tekne denizde batıp gitseydi bu iki olay arasında bir bağ kurulmayacak, biri intihar, diğeri kaza diye kayıtlara geçecekti. Saga ile Yuna hole girdiler. Hiç posta gelmemişti. Havada bir deterjan kokusu vardı. Büyük salona geçtiler. Pencerelerden içeri güneş ışığı dökülüyordu. Sokağın karşısındaki evin kırmızı çatı kaplamaları parlıyordu. Pencereden Nibro koyunun ışıltılı suları görünüyordu. Cinayet masasının yaydığı yürüme levhaları kaldırılmış, yerler silinip temizlenmişti. Yürürken ayaklarının altında parkeler gıcırdıyordu. Palm Krona'nın intiharından geriye kalan o kasvetli hava tuhaf bir şekilde yok olmuştu. Kimsenin yaşamadığı boş bir daire gibi değildi. Yuna ile Saga benzer duygular içindeydiler. Neredeyse hiç mobilyanın olmadığı kocaman salon tuhaf bir dinginliğe sahipti. ''Ev işlerine bakan kadın hala geliyor.'' dedi Saga. ''Öyle.'' dedi Yuna gülümseyerek. Daireyi temizleyip havalandırmış. Kapının önünden postaları almış, yatağı düzeltmiş. Beklenmeyen bir ölüm olayından sonra bu durumda bir tuhaflık olmadığını ikisi de biliyordu. İnsanlar bir şeylerin değiştiğini kabul etmezler, eski alışkanlıklarını sürdürürlerdi. Kapı zili çaldı. Saga bir parça endişelenmişti ama Yuna'nın peşine takılıp hole çıktı. Saçları kazınmış, çuvalımsı siyah bir eşofman giyinmiş bir adam girdi kapıdan. Yuna, elimdeki hamburgeri atıp derhal buraya gelmemi istedi dedi Saga'ya bakıp gülümseyerek. Teknik işler bölümünden bilgisayar uzmanı Johan Jönsson dedi Yuna. Yuna ayabasüyey dedi Johan abartılı bir Fin aksanıyla. Yol bükülü ama Yuna bükülmez. Sepo'dan komiser Saga Bauer diye Saga'yı tanıştırdı Yuna. Çenemi çalacağız yoksa çalışacak mıyız dedi Johan Jönsson. Yeter artık ama dedi Saga. Palm Krona'nın bilgisayarını incelememiz gerek dedi Yuna. Ne kadar zaman alır? Çalışma odasına doğru yürüdüler. Kanıt olarak mı kullanılacak dedi Johan Jönsson. Evet dedi Yuna. Yani bilgisayarı klonlamamı istiyorsunuz? Evet ne kadar zaman alır? Sepo hakkında birkaç fıkra anlatmaya vaktin olur dedi Johan Jönsson. Senin neyin var dedi Saga öfkeyle. ''Biriyle çıkıp çıkmadığını sorabilir miyim?'' dedi Jönsson utangaç bir gülümsemeyle. Gözlerini Johan'a diken Saga sinirli bir ifadeyle başını iki yana salladı. Jönsson başını yere eğip bir şeyler mırıldanarak Palm Krona'nın çalışma odasına daldı. Saga'dan bir çift eldiven alıp ellerine takan Yuna kutudaki postaları inceledi. Özel bir şey yoktu. Banka ve muhasebeciden gelen birkaç mektup, bakanlıktan gelen birkaç broşür, bel ağrılarıyla ilgili test sonuçları ve ev sahipleri derneğinin bahar toplantısı kararları. Palm Krona'nın cesedini bulduklarında müzik çalan odaya girdiler. Karl Malmsten imzalı kanepeye oturan Yuna, buz mavisi ince bir ışığın yayıldığı müzik setine dikkatle dokundu. Birdenbire hoparlörlerden tek başına bir keman sesi yükseldi. Kırılgan ama tedirgen bir kuşun ateşini taşıyan bir melodiydi. Saatine bakan Yuna, Saga'yı müzik setinin başında bırakıp çalışma odasına geçti. Johan Jönsson orada değildi. Bilgisayarını alıp mutfak masasının başına oturmuştu. Nasıl gidiyor?
Ne?
Palm Krona'nın bilgisayarını kopyalayabildin mi?
Elbette noktası virgülüne kopyaladım dedi Johan. Bu da sorulur mu der gibi.
Yuna masanın etrafından dolaşıp bilgisayarın ekranına baktı. E-postalarına girebildin mi? Johan programı açtı. İşte. Son bir haftada yaptığı resmi yazışmaları inceleyelim.
Çöp kutusundan mı başlayalım?
Tamam öyle yap, oradan başla.
Sence Saga benden hoşlanıyor mu dedi Yuna birden.
Hayır dedi Yuna.
Bütün aşklar kavgayla başlarmış.
İyi, saçını çekerek işe başla o zaman diyen Yuna ekranı işaret etti. Johan Jönsson çöp kutusunu açtı, dudaklarını kilitledi.
Jackpot, Voito dedi Johan.
skunk@hotmail.com adresinden gelen 3 e-posta vardı.
Aç şunları dedi Yuna.
Johan Jönsson ilk e-postaya tıkladı ve ekranı Björn Armskog'dan gelen bir e-posta kapladı. Jesus Christ Superstar diye fısıldadı Yuna. Bölüm E-posta. Saga Bauer mutfağa girdiğinde Johan ve Yuna e-postaları okuyorlardı.
Bir şey buldunuz mu?
İkisi birden başlarını sallayıp okumaya devam ettiler. Şimdi diğerine bakalım dedi Yuna. skunk@hotmail.com'dan gelen diğer e-postaya vesle tıkladı Johan. İki defa okudular. Saga Bauer da Yuna'nın omzunun üzerinden okumaya çalışıyordu. Gördüğün gibi 2 Haziran'da dedi Yuna, Björn Armskog anonim bir adresten Karl Palm Krona'ya şantaj e-postası göndermiş.
Yani olayın arkasında şantaj var diye iç çekti Saga.
Bundan pek emin değilim diyen Yuna, Palm Krona'nın son günlerine dair edinebildiği bilgileri anlatmaya başladı. Teknik Bilimler Dairesi'nden Gerald James'le birlikte Silencia Defense'in Trollhättan'daki silah fabrikasını ziyaret etmişler. Björn Armskog'a 18.25'te cevap yazdığı göz önüne alınırsa Palm Krona çok büyük ihtimalle şantaj e-postasını akşam eve döndüğünde okumuş. Palm Krona cevabında şantajcıyı ciddi bir şekilde uyarıyor. Ertesi gün öğle vakti şantajcıya bir e-posta daha gönderen Palm Krona artık iş işten geçti diyor.
İşte bu e-postayı gönderdikten sonra tavana bir ip bağlıyor, temizlikçi kadından kendisini yalnız bırakmasını istiyor. Kadın daireden çıktıktan sonra oturma odasındaki müzik setini çalıştırıp salona dönüyor. Çantasını diklemesine yere koyuyor, üzerine çıkıp tavana bağladığı ipi boynuna geçiriyor ve çantayı deviriyor. Ölümünden hemen sonra Pankrovna'nın adresine Björn'ün ikinci e-postası geliyor, bir gün sonra da üçüncüsü. Yuna 5 e-postayı tarih sırasına göre dizdi, Saga e-postaları okumaya başladı. İlk e-posta 2 Haziran Çarşamba günü saat 11.37'de Björn Armskog tarafından gönderilmişti. Sevgili Karl Palmkrona, size çok nazik bir fotoğrafın orijinalinin elimde olduğunu belirtmek için yazıyorum. Bu fotoğrafta özel bir lojada oturmuş, Rafael Guidi ile birlikte şampanya içiyorsunuz. Söz konusu fotoğrafın sizin için ne kadar rahatsız edici olabileceğini bildiğimden 1 milyon krona satmaya hazırım. 1 milyon kronu 837-9, 222-701-730 nolu hesap numarasına yatırdığınızda fotoğrafı size postalayacağım ve bu yazışmalar silinip atılacak. Dostça selamlar. Skank. Pankrona'nın 2 Haziran Çarşamba saat 18.25'te gönderdiği cevap. Kim olduğunu bilmiyorum ama başını nasıl bir belaya soktuğunu bilmediğinden eminim. Nasıl bir işe bulaştığından hiç haberin yok. Bu nedenle seni uyarıyorum. Bu iş çok ciddi bir iş ve senden rica ediyorum. Lütfen henüz vakit varken bu fotoğrafı bana gönder. Pankrona'nın ikinci e-postası 3 Haziran Perşembe saat 14.02. Artık çok geç, ikimiz de öleceğiz. Björn Armskog'un ikinci e-postası 3 Haziran Perşembe saat 16.02. Tamam, pes ediyorum, istediğin gibi yapacağım. Björn Armskog'un üçüncü e-postası 4 Haziran Cuma saat 7.45. Sevgili Karl Palmkron'a fotoğrafı gönderdim. Sizinle ilişkiye geçmeye çalıştığımı unutun. Dostça selamlar, Skank. E-postaları ikişer defa okuyan Saga Yuna'ya döndü ve ciddi bir ifadeyle trajedinin özünün bu e-postalarda olduğunu söyledi. Björn Armskog Pankrona'ya başını ağrıtacak bir fotoğraf satmak istedi. Pankrona'nın bu fotoğrafın varlığından haberdar olduğu aşikar ve Björn'ün tahmin ettiğinden çok daha ciddi bir şey olduğu da ortada. Bu nedenle Björn'ü uyarıyor, Björn'e pazarlık yapmak gibi bir derdi yok. Bu fotoğrafın varlığının ikisi için de çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Peki sonra, dedi Yuna. Pankrona cevap beklemiş, e-postaya da bildik mektup, bir cevap gelmeyince ikinci e-postayı göndererek ikisinin de öleceğini söylemiş. Ve sonra da kendisini asmış, dedi Yuna. İnternet kafeye gidip Pankrona'nın gönderdiği e-postayı okuyan Björn korkuya kapılmış ve Pankrona'ya istediğini yapacağını yazmış. Pankrona'nın öldüğünden habersiz. Kesinlikle, dedi Saga. Geç kalmış, artık ne yaparsa yapsın faydasız. Pankrona'nın ikinci e-postasından sonra paniğe kapılmış, dedi Yuna. Şantajdan vazgeçip postunu kurtarmaya çalışmış. Sorun şu ki söz konusu fotoğraf Penelope'nin kapısının camına yapıştırılmıştı. Penelope televizyondaki tartışma programına katılmak için evden çıkana kadar fotoğrafı alma fırsatı bulamamış Björn, dedi Yuna. Kapının önünde beklemiş. Penelope'nin taksiyle uzaklaştığını görünce hemen apartmana dalmış. Merdivenlerde küçük kızla karşılaşmış, aceleyle daireye girmiş, kapıya yapıştırılmış fotoğrafı sökerek almış, metroya binip merkez istasyona inmiş ve fotoğrafı Pankrona'ya postalamış. Sonra e-posta göndermiş. Arkasından Ponton Yerga atan 47 numaradaki dairesine gidip çantasını almış. Södermalm'e giden otobüse binmiş ve oradan aceleyle Longholmen'deki teknesine gitmiş. Peki bunun sıradan bir şantaj olmadığını düşünmenin nedeni ne? Björn'ün ayrıldıktan yalnızca 3 saat sonra dairesi yakılarak küle çevrilmiş, dedi Yuna. Teknisyenler yangının komşu kadının kapatmayı unuttuğu ütüden kaynaklandığını söylüyor ama... Bu olayda tesadüflere inanmayı bıraktım, dedi Saga. Ben de, diye gülümsedi Yuna. Tekrar e-postalara baktılar. Yuna Pankrona'nın e-postalarına dikkat çekti. Pankrona ilk ve ikinci e-postası arasında birileriyle ilişkiye geçmiş olmalı. İlk e-posta uyarıyor dedi Saga. İkinci e-posta ise artık çok geç olduğunu, ikisinin de öleceğini söylüyor.
Bence Pankrona şantaj e-postasını aldıktan sonra yardım eder umuduyla birini aramış. Ölüm korkusuna kapılmış dedi Yuna. Artık bir kurtuluşun olmadığını anladığında da ikinci e-postayı yazıp öleceklerini söylemiş.
Telefon trafiğini incelemeliyiz dedi Saga.
Erikson bu işin üstünde.
Başka ne var?
Björn'ün ilk e-postasında bahsettiği adamı araştırmalıyız dedi Yuna.
Rafael Guidi mi?
Onu tanıyor musun?
Adını baş melek Rafael'den almış dedi Saga.
Dipnot, Rafael Türkçe'de İsrafil.
İtalyan iş adamı, Orta Doğu ve Afrika'daki silah ticareti ondan sorulur.
Silah ticareti mi dedi Yuna?
Rafael 30 yıldır bu işin içinde, özel bir imparatorluk kurdu. Ama tabii bütün bunlar yalnızca söylenti olarak kaldı. Interpol onu suçlayacak somut bir şey bulamadı.
Pankrona'nın Rafael'le buluşması tuhaf bir şey mi dedi Yuna?
Aksine dedi Saga, onun işi bu ama şampanya kadehi tokuşturmaları biraz tuhaf tabii.
Ama insan durduk yere intihar etmez veya hiç yoktan birini öldürmez dedi Yuna.
Elbette diye gülümsedi Saga.
Bu fotoğrafta bir şey var, tehlikeli bir şey.
Eğer Björn fotoğrafı Pankrona'ya yolladıysa şimdi bu dairede olmalı dedi Saga.
Kutudaki postaları dikkatle gözden geçirdim.
Yuna birdenbire sustu. Ne oldu? Niye sustun?
Mektup kutusunda yalnızca kişisel mektuplar vardı. Ne reklam ne de fatura dedi Yuna. Mektuplar kutuya konulmadan önce ayıklanmış.
45. Bölüm Otoyoldan Sonra.
Pankrona'nın ev işlerine bakan Edith Schwartz'ın telefonu yoktu. Stockholm'in yaklaşık 46 kilometre kuzeyinde Knivista kasabasının hemen dışında oturuyordu. Yuna Saga'nın yanında sessiz oturuyordu. Svea Vegen'i ağır bir tempoda geçen Saga Karolinska Hastanesi'nin yakınında otoyola girdi. Sepo'nun Penelope'nin evinde yaptığı olay yeri araştırması son buldu dedi Saga.
Bütün bilgileri gözden geçirdim. Kızın aşırı sol gruplarla hiçbir ilişkisi yok. Aksine hep onlardan uzak durmuş. Yöntemlerini eleştirip kendini pasifist olarak adlandırmış. Björn Armskog'un dosyasına da baktım, fazla bir şey yok. Matt Borgarplatsen'de Debaser kulübünde çalışıyor. Politikayla aktif bir ilişkisi yok. Yalnızca Reclaim the City'nin organize ettiği sokak festivalinde gözaltına alınmış.
Dipnot, Reclaim the City. Şehri tekrar ele geçir. Stockholm'de birkaç aktivist grubun düzenlediği ve bir süre sonra ayaklanmalara dönüşen sokak gösterileri. Kuzey mezarlığını siyah çitleriyle Haga Parkı'nı çevreleyen yeşilliklerin arasından hızla geçtiler.
Kendi arşivlerimizi gözden geçirdim diye devam etti Saga. Stockholm'daki aşırı sağ ve aşırı sol gruplar hakkında sahip olduğumuz bütün materyalleri. Bütün bir gecemi aldı. Tabii bunlar gizli belgeler ama Sepo'nun bir yanlış yaptığını bilmende fayda var. Penelope ile Björn'ün ne bir sabotaja ne de bu tür bir şeye bulaşmışlar. Hatta gülünecek kadar masumlar.
Yani Sepo'nun izinden gitmeyeceksin.
Senin gibi ben de bu işin arkasında başka gruplar olduğundan eminim. Bu iş İsveç'teki aşırı sağın da aşırı solun da boyunu aşar. Belki Sepo'nun ve RMK'nın erişemeyeceği bir grup. Demek istediğim Pankrona'nın ölümü, Björn'ün evindeki yangın, Viola'nın öldürülmesi ve daha bir sürü şey. Bütün bunlar başka bir şeylere işaret ediyor.
Sustular. Yuna ev işlerine bakan kadınla yaptığı konuşmayı hatırladı. Gözlerinin içine bakarak Pankrona'yı hala indirmediniz mi diye sormuştu. İndirmek derken?
Özür dilerim, ben yalnızca ev işlerine bakıyorum. Düşündüm de.
Yuna kadına özel bir şey görüp görmediğini sormuştu.
Salonda tavan lambasının çengeline bağlı bir ip vardı demişti kadın.
İpi gördünüz.
Elbette.
Villalarıyla yol arasına dikilmiş siyah tahta perdelere bakan Yuna elbette ya diye düşündü. Ev işlerine bakan kadının tereddütsüz cevabı elbette belleğine asılıp kalmıştı.
İfade vermesi için emniyet müdürlüğüne çağrılacağını söylediğinde kadının yüzünün aldığı şekli hatırlamaya çalışırken birkaç defa tekrarladı bu sözü. Yuna'nın beklediğinin aksine hiç endişelenmemiş, yalnızca başını sallamıştı kadın. Rotebro'dan geçiyorlardı. Eric Maria Bark'ın oğlu Benjamin'i ararlarken Lydia Ever'in bahçesinde yaptıkları kazıda Johan Samuelson'un 10 yıl önce gömülen cesedini bulmuşlardı burada. O zaman kıştı. Şimdi paslı kahverengi tren yolunun etrafı, park alanları, sıra sıra evler ve villaların etrafı yeşile bürünmüştü. Nathan Pollock aradı Yuna. İki çalıştan sonra Nathan'ın burnundan gelen sesi duyuldu. Nathan, sen ve Tommy Coffey, Pancrona'nın cesedinin etrafında ayak izleri bulmuştunuz.
Ön soruşturma kapatıldı dedi Pollock, klavye sesi geliyordu.
Evet ama şimdi...
Biliyorum diye sözünü kesti Pollock. Carlos'la konuştum, gelişmelerden bahsetti.
Tekrar bakabilir misin?
Şimdi o işin üzerindeyim dedi Pollock.
Güzel dedi Yuna, ne zaman biter?
Şimdi bitti dedi. Bu izler Pancrona ve ev işlerine bakan kadına ait.
Başka?
Başka yok.
Saga saatte 120 kilometre hız sınırına uyarak E4 üzerinden kuzeye devam etti.
17. ayrımın sonu. Sayfa 217.